Ayrım 33, Halid Ondar'ın Büyüsü, Robert Ludlum, sayfa 344. Alex kapıyı kapatıp Hammond'a dönerken İngiliz ajan atıldı. Sorunun yanıtını aldın mı? Koridorda iki adam var dedi Alex, bunu biliyordun. Bilmiyordum ama varsaydım, en temel kurallardır bunlar. Yine de onların vahşi olduklarını düşünüyor musun? Her şey görecelidir diyerek dönüp Alex'in yüzüne baktı Hammond. Şimdi aracı sensin, eminim bunu sana söylemişlerdir. Eğer aracı derken yanıtını onlara götürecek kişiyi kastediyorsan haklısın. Yalnızca yanıt mı? Başka güvenceler de istemediler mi? İngiliz ajan şaşkına dönmüştü. Sanırım ikinci aşamada isteyecekler. Anladığım kadarıyla çeşitli düzeylerde bir anlaşma yapacaklar. Majestelerinin bu hizmetkarının sözüne güvendiklerini pek sanmıyorum. Çünkü zenci lafını çok sık kullanıyor.
Sen eşeğin tekisin.
Senin hiçbir ödemin kalmadı diye yanıtladı Alex aynı hor görüyle. Seni ellerine geçirdiler ahbap. Üstelik Dunstone listesi de onlarda. Artık onların kum havuzunda, onların temel kurallarıyla oynamak zorundasın. Hammond öfkesini bastırmaya çabalayarak durakladı.
Belki de değil. Henüz araştırmadığımız bir yol var. Nasıl olsa seni geri götürecekler. Ben de seninle geleceğim.
Bunu kabul etmeyebilirler.
Belki başka seçenekleri kalmaz.
Alex, bir şeyi iyi anla diye sözünü kesti Hammond'ın. Kokpitte bir araştırma ekibi var. Beyazlar ve siyahlardan oluşuyor. Ve hiç kimse içlerinden bir tanesinin bile yaşamını tehlikeye atamayacak.
Unuttuğum bir nokta var dedi Hammond aldırmaz bir sesle. Kampın yerini bir metreye kadar saptayabiliyoruz.
Kampı gözetleyenlere asla rakip olamazsın. Olabileceğini hiç aklına getirme. Bir tek yanlış adım toplu katliama yol açabilir.
Doğru, böyle bir katliam daha önce de olmuştu. Katliamı yapanlar da seçimlerine ve yöntemlerine hayranlık duyduğun kişilerdi.
Koşullar farklıydı, gerçeği bilmiyorsun.
Yeter artık McAuliffe, ekibinin yaşamını korumak için elimden geleni yapacağım ama sana gerçeği söylemek isterim. Halid onlar gibi ben de ekiptekilerin pek önemli olmadıklarını düşünüyorum. Üzerinde durulması gereken başka konular var. Emin ol bizim kaynaklarımız bu fanatik kara delillerden çok daha geniştir. Bu saatten sonra taraf değiştirmemeni öneririm.
Ekrandaki spiker tek düze bir sesle elindeki kağıdı okumaktaydı. Alex tanıdık bir ismin farklı bir biçimde söylendiğini işitti ve eliyle Hammond'a susmasını işaret etti. İsmi doğru duymuştu. 3 saat önceki ilk haber yalnızca bir başlangıçtı, şimdi ise olayın ayrıntıları veriliyordu. Estirilen terör sonuca ulaşıyor gibiydi.
Haberi tekrar veriyoruz. Savannah Lamar'dan gelen bilgilere göre özel Negril havaalanında silahlar patladı. Kimliği saptanamayan kişiler tarafından Western Fable'a gitmek üzere küçük bir uçağa binmeye hazırlanan bir grup Avrupalı'ya ateş edildi. Fransız sanayici Marquis de Chateauro emrinde çalıştığı söylenen 3 kişiyle birlikte açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Saldırının amacı bilinmiyor. Marquis Wakefield ailesinin konuğuydu ve bu ailenin yanında çalışan pilot aldığı son emrin Marquis Western Fable'ın güneyindeki otlaklara alçaktan uçurmak olduğunu söyledi. Belde polisi soruşturmaya başladı.
Alex televizyona yaklaşıp kapattı. Söylenecek pek bir şey kalmamıştı. İngiliz ajanın anlayıp anlamadığını merak ediyordu. Bu önemli noktayı unuttun değil mi Hammond? Alison Booth, Interpol'ün öne sürdüğü yem. Chateauro ile aradaki kirli bağlantı. Şimdi buradasın ajan dostum ve Chateauro öldü. Montego Bay'de bir otel odasındasın. Kokpitte değilsin. Bana kaynaklardan söz etme adi herif. Elinde bir tek kaynak kaldı, o da benim. Telefon çalınca McAuliffe atıldı.
Efendim?
Sözümü kesme, vaktim yok dedi Malcolm telaşlı bir sesle. Dediklerimi yap, beni gördüler. Jamaikalı bir MI6 çalışanı Londra'dan tanıyordum. Çevreye yayılacaklarını biliyorduk. Ama Montego'ya bu kadar çabuk ulaşacaklarını tahmin etmemiştik.
Dur biraz dedi Alex. MI6 işbirliği yapacak. Başka seçenekleri yok. Aptal herif, sana dinle dedim. Koridorda iki adam var. Git onlara benim aradığımı söyle. Ashanti de onlara. Anladın mı? Ahbap, Ashanti.
İngilizleşmiş Malcolm'un ahbap dediğini daha önce hiç duymamıştı Alex. Paniğe kapıldığı belliydi. Anladım.
Onlara çekip gitmelerini söylediğimi bildir hemen. Otelleri gözetleyeceklerdir. Sen de çok çabuk ayrıl oradan.
Şimdi sen beni dinle. Hammond yanımda ve
McAuliffe.
Malcolm'un sesi Alex'in kulak vermesi gerektiğini belirtiyordu. İngiliz istihbaratının Karayip Operasyonları bölümünde toplam 15 Batı Hint adaları uzmanı çalışır. Bütçeleri bu kadardır. 15 kişiden 7'sini Dunstone satın almış.
Sessizliğin anlamı büyüktü. Sen neredesin?
McNabb's'ın dışında bir telefon kulübesinde kalabalık bir cadde gözden kaybolmaya çalışacağım.
Kalabalık caddelerde dikkatli ol. Haberleri dinledim.
İyi dinle dostum. Her şey olup bitti.
Seni gördüklerini söyledin. Neredeler şimdi?
Bunu saptamak zor. Artık Dunstone ile çatışıyoruz. Emrinde kaç kişinin çalıştığını bile kesin olarak bilmiyoruz. Ama beni öldürmek istemeyeceklerdir. Ben de canlı olarak ele geçmek istemiyorum. İyi şanslar McAuliffe. Biz doğrusunu yapıyoruz.
Malcolm telefonu kapattı. Karanlık bir gecede Londra'nın dışında Thames Nehri yakınında boş bir tarla canlandı Alex'in gözlerinin önünde. Resmi bir arabanın içinde iki Jamaikalı'nın ölüsü yatıyordu.
Ben de canlı olarak ele geçmek istemiyorum.
Siyanür,
biz doğrusunu yapıyoruz.
Ölüm,
inanılmaz ama çok gerçek.
McAuliffe usulca almacı yerine bırakırken adeta cenazeye hazırlanıyormuş gibi bir duyguya kapılmıştı. Şimdi bunları düşünmenin zamanı değildi.
Kimdi o diye sordu hemen.
Senin gibi bir düzine adama bedel bir fanatik hiç olmazsa yalan söylemiyor.
Bu laflarından bıktım artık McAuliffe. Senin şu fanatik sana 2 milyon dolar ödemiyor. Ayrıca da senin iyiliğini düşünürken kendi çıkarlarını tehlikeye atmıyor. Biz bunu hep yaptık. Üstelik...
Şu anda yaptı dedi Alex kapıya yaklaşırken. Ve eğer ben bir hedefsem sen de aynı durumdasın.
Hızlı bir hareketle kapıyı açıp koridora çıktı ve asansörlere doğru koştu. Olduğu yerde kala kaldı.
Görünürde hiç kimse yoktu.
31. Kısım. Montego sokaklarındaki parlak metallerden ve camlardan yansıyan göz alıcı ışıkların arasında körlemesine sürdürülen bir yarıştı bu. Üstelik çok da kalabalıktı. Siyahlar ve beyazlar, ellerinde fotoğraf makineleriyle yürüyen zayıf erkekler, kenarları taşlarla süslü güneş gözlükleriyle aptal görünüşlü şişman kadınlar.
Niçin bunlara dikkat ediyordu? Niçin sinirleniyordu?
Öfkeli suratlarıyla yanlarındaki anlamsız bakışlı zayıf kadınlara sabırla tepki veren şişman erkekler de vardı.
Dalga dalga ilerleyen kara suratlardan düşmanca bakan kara gözler. Her nedense omuzları çökük, bıkkın, ağır hareketli bedenlerinin üstündeki yüzlerin hepsi inceydi. Her şey, herkes bir düşman arayışı içinde aynı anda sınıflandırılıyordu sanki. Kesinlikle yakındaydı düşman. Birkaç dakika önce buradan geçmişti.
McAuliffe aceleyle odaya döndü. Öfkeden kuduran Hammond'a açıklama yapacak zamanı yoktu. Önemli olan sözünü dinlemesini sağlamaktı. Silahlı olup olmadığını sordu. Ve bir gece önce Malcolm'un verdiği kendi tabancasını çıkardı.
McAuliffe'in tabancasını görünce İngiliz ajan durumu kabullendi ve belinden ufak bir Ricey otomatik çıkardı. Yine Malcolm'un bir gece önce verdiği ceketi koluna atarak tabancasını gizledi McAuliffe. İki adam odadan çıkıp asansörlerin yanındaki merdivene doğru koştular. Merdiven başında bir halidonlunun cesedi çıktı karşılarına. Yüzü şişmiş, gözleri yerinden fırlamış, dili dışarı düşmüştü. Boynundan incecik bir çizgi halinde kan sızıyordu.
Profesyonel biri tarafından boğazı kesilmişti. Hammond cesede doğru eğildi, yaklaşmayı göze alamadı Alex.
Bizim bu katta olduğumuzu biliyorlar ama hangi oda olduğunu tahmin edemediler dedi Hammond. Öteki zavallı herhalde yanlarındadır.
Olanaksız bu, zamanları yoktu. Burada olduğumuzu hiç kimse bilmiyordu.
Hammond bir süre cansız yatan siyah bedene baktı ve konuştuğu zaman kapıldığı şok belli oldu.
Aman tanrım ne kadar körmüşüm. Alexander da anladı ne demek istediğini. İngiliz istihbaratının Karayip Operasyonları bölümünde toplam 15 Batı Hint adaları uzmanı çalışır. Bütçeleri bu kadardır. Bu 15 kişiden 7'sini Dunstone satın almış. Halidonlu Malcolm'un sözleri. Koşarak basamakları indiler ve lobiye varınca İngiliz ajan durup garip bir şey yaptı. Kemerini çıkarıp sardı ve duvarın köşesine bıraktı. Yakındaki metal çöp kutusunu yerinden kaldırarak kemerinin önüne yerleştirdi. "Sinyal veren bir aygıt mı?" diye sordu McAuliffe. "Evet, uzun menzilli. Dikey yaylar çizerek çalışır. Binaların içinde pek işe yaramaz. Fazla parazit karışır." "Sen ele geçirilmek istiyordun." "Tabii ki hayır, ama böyle bir olasılık hep vardı. Bunu biliyordum. Ne yapacağız dostum? Bu senin gösterin." "Bir fikrim var. Fakat ne kadar başarılı olacağını bilmiyorum. Bir havaalanı, daha doğrusu bir çiftlik arazisi var. Sanırım otoyolun üzerinde, batıda. Unity Hall denen yerde. Hadi gidelim." Alex lobinin kapısını açmak için uzandı. "Buradan olmaz," diye atıldı Hammond. "Lobiyi gözetliyorlardır. Sanırım caddeyi de. Aşağıda herhalde bir servis kapısı vardır." "Bir dakika," diyerek uzanıp İngiliz ajanın kolunu tuttu Alex. "Bir noktada anlaşmaya varalım. Şimdi sen tuzağa düşürüldün ve aldatıldın. Kendi adamların seni sattı. Onun için durup birilerine telefon filan etmeyeceksin. Sokakta kimseyle işaretleşmeyeceksin. Koşacağız ve hiçbir nedenle durmayacağız. Eğer durursan kendi başına kalırsın. Ben gözden kayboluveririm. Yalnız kalırsan başaracağından emin değilim."
"Kiminle görüşmek isteyeceğimi sanıyorsun? Başbakanla mı?"
"Bilmiyorum. Bildiğim tek şey sana güvenmediğim. Yalancılara ya da dalaverecilere güvenmem. Sen hem yalancı hem de dalaverecisin Hammond."
"Hepimiz üstümüze düşeni yaparız," dedi ajan soğuk bir sesle. "Çok çabuk öğrendin Alexander. Yetenekli bir öğrencisin."
"Pek de isteyerek değil. Okulu hiç sevmemiştim." Ve insanı kör eden parlak güneş altındaki yarış başladı. Bodrum'daki garajın çıkışına doğru koşarlarken oraya laf olsun diye park etmemiş olan krem rengi bir Mercedes çıktı karşılarına. Hammond ile Alex direksiyondaki beyaz adamın yüzündeki şaşkınlık ifadesini gördüler. Adam hemen eğilip yan koltuktaki telsize uzandı. Hammond cebinden bir susturucu çıkarıp otomatik tabancasının namlusuna yerleştirdi ve arabaya yaklaşıp kapıyı açtı. İki el ateş edince sürücü direksiyona yığılıverdi. Uzanıp telsizi kaptı ve cebine attı. Güneşli havada dolaşanlar cinayeti fark etmişlerse bile belli etmiyorlardı. İngiliz ajan rahat bir hareketle kapıyı kapattı. "Aman tanrım," diyebildi ancak Alex.
"Bunu hiç beklemiyordu," diye yanıtladı Hammond. "Bir taksi bulalım."
Böyle söylemek kolaydı ama boş taksiler Montego sokaklarında dolaşıp müşteri aramak yerine belirli noktalardaki duraklarda birbirleriyle sohbet etmeyi tercih ederlerdi. Durakların yerini bilmeyen iki kaçak için son derece sıkıntılı ve tehlikeli bir uygulamaydı bu. Otelin kapısının önünde taksiler diziliydi ama oraya adım atamayacaklarını biliyorlardı. Binanın köşesini dönünce alışveriş caddelerinden birinde buldular kendilerini. Kaldırımlar sıcaktan kaynar gibiydi. Yüzünden terler akan insanlar vitrinlerden ayrılmıyor, alamadıklarının özlemini çekerek camları kirletiyorlardı. Daracık sokakta arabalar sıkışıp kalmıştı. Tüm sürücüler bir yandan korna çalıyor, bir yandan da birbirine sövüp sayıyordu. Alexander Miranda Hill yönünü işaret eden yeşil beyaz tabelanın altında duran adamı fark etti. Tıknaz, koyu renk saçlı, düğmeleri ilikli kahverengi ceketi, omuzlarına dar gelen beyaz adam gözleriyle insan trafiğini tarıyordu. Sol elinde biraz önce Hammond'ın Mercedes'ten aldığı telsizin eşi vardı. Birkaç saniye içinde adamın kendilerini göreceğini biliyordu Alex. Hammond'ın kolunu tutarken boyunun birkaç santim kısa olmasını tercih ederdi.
"İşte köşede, tabelanın altında, kahverengi ceketli."
"Evet, gördüm." İçki satan bir dükkanın tentesinin altındaydılar. Hammond Barbados gömlekleri, Virgin Adaları hasır şapkalarıyla yolcu gemisinden indikleri belli olan turist kalabalığından özür dileyerek dükkana girerken kolundan sımsıkı tuttuğu Alex'i de çekiştiriyordu.
Vitrinin ardında durup tabelanın altındaki adamı izlediler.
Aynı telsiz, dedi Alex.
Eğer şanslıysak telsizi kullanır. Haberleşeceklerinden eminim. Adamı tanıyorum. Junio Corso'ya dahil.
Mafya gibi bir şey değil mi?
Benzer ve ama daha becerikli. Korsikalı bir kiralık katil. Ücreti çok yüksektir. Warfield'ı diyebilir.
Hammond tek düze bir sesle konuşurken kaçma yöntemlerini de araştırıyordu.
Belki de buradan kurtulmamızı o adam sağlayabilir.
Biraz daha açık konuşur musun?
Ah, elbette.
İngiliz ajan insanı delirtecek bir kibarlıkla yanıtladı.
Şimdiye dek çevreyi dolaşmışlardır sanırım. Tüm sokakları aramışlardır. Birkaç dakika içinde otelden ayrıldığımızı anlarlar. Vericinin sinyali onları uzun süre oyalayamaz.
Belli etmemeye çalışarak telsizi kucağına götürdü. Parazit tıkırtılarını duyan birkaç turist merakla onlara bakınca Alex yüzünde aptal bir ifadeyle gülümsedi. Tabelanın altındaki Korsikalı telsizini kaldırdı.
Senin odana girdiler, dedi hemen.
Nereden anladın?
Küllükte yanık bir sigara olduğunu söylüyorlar. Kötü bir alışkanlık. Radyo açıkmış, bunu düşünmeliydim. Dışarıda bir araba hala dolaşıyormuş. BHU sinyalin hala içeride olduğunu iddia ediyor.
BHU mu?
Batı Hint Adaları uzmanı, diye açıkladı Hammond bıkkınlıkla. Benim adamlardan biri. Mercedes'e ulaşamıyorlar. Tamam işte.
Telsizi kapatıp cebine tıktı. Korsikalı hala dinliyordu.
Çok süratli davranmalıyız. İyi dinle beni.
Bizim Korsikalı konuşmasını bitirince telsizi indirecektir. Tam o anda üstüne saldıracağız. Derhal telsizi kap ve ne olursa olsun sakın bırakma.
Hepsi bu mu, diye sordu Alex korkuyla. Ya adam silah çekerse?
Ben yanında olacağım. Adamın vakti olmayacak.
Gerçekten de Korsikalı'nın vakti olmadı. Hammond'ın tahmin ettiği gibi Korsikalı katil size bir şeyler söyledi. Kolunu aşağıya indirmeye başladığı anda iki adam bekledikleri yerden fırladılar. Önce Alexander ona ulaştı. Adam irkilerek sağ elini beline atarken sol eliyle telsizi yukarı kaldırdı. Alex bileğini yakalayıp omzuyla göğsüne yaslanarak adamı tabelayı taşıyan direğe dayadı. Bir anda Korsikalı'nın yüzü acıyla buruştu ve korkunç bir sesle haykırdı. Adamın vücudundan fışkıran ılık kanı hissetti McAuliffe. Aşağıya doğru bakınca Hammond'ın elindeki uzun bıçağı gördü. Adamın kasığından kaburgalarına kadar midesi yarılmıştı.
Telsizi al, diye emretti İngiliz ajan. Sokağın doğu tarafından güneye doğru koş. Köşede bulurum seni, haydi git.
Alex öylesine büyük bir şoku yaşıyordu ki hiç düşünmeden emre uydu. Telsizi kapıp sokağı geçti ve kalabalığa karıştı. Yolun yarısına gelince Hammond'ın ne yaptığını anladı. Ölü Korsikalı'yı direğe dayalı tutarak kendisine zaman kazandırıyordu. İlk çığlıklar geldi kulağına, sonra haykırışlar, çığlıklar, gürültüler arttı. Kulakları sağır eden bir düdük sesi duyuldu. İnsanlar koşuşturmaya başladılar. McAuliffe son hızla koşuyordu.
Acaba güneye doğru mu gidiyordu? Yolun doğu tarafında mıydı?
Hiçbir şey düşünemiyor, yalnızca paniği ve kanı hissediyordu.
Kan, adamın kanı üstüne başına bulaşmıştı. İnsanlar bunu görecekti. Masaları kaldırıma yayılmış bir lokantanın önünden geçerken müşterilerin ayağı fırlayıp caddenin üst tarafından gelen gürültülere, haykırışlara, düdük ve yeni duyulan siren seslerine baktıklarını fark etti. Boş masanın geleneksel kırmızı beyaz kareli örtüsünün üzerinde şeker kasesiyle tuzluk biberlik duruyordu. Kenardaki çiçekliğin üzerinden uzanıp örtüyü çekti ve üzerindekiler yere saçıldı. Kırılıp kırılmadıklarını bile fark etmemişti. Tek düşüncesi gömleğine ve pantolonuna bulaşmış kanı örtmekti.
Sokağın köşesine 10 metre vardı. Ne yapması gerekiyordu?
Ya Hammond kaçmayı başaramamışsa?
Sokaktaki karmaşaya aldırış etmeden geri zekalı biri gibi gömleğini masa örtüsüyle gizlemeye çalışarak köşe başında bekleyecek miydi?
Çabuk ol, sözleri çalındı kulağına. İnanılmaz bir minnettarlıkla dönüp baktı. Hammond tam arkasındaydı.
Korsikalı kanının bulaştığı elleri kıpkırmızı parlıyordu.
Kavşaktaki tabela Queens Caddesi'ne geldiklerini gösterdi. Bulunduğu yer gözüne tanıdık geliyordu. Kırmızı ışıkta durmuş karşıdaki sokaktan gelen aykırışlara, koşturan insanlara, merakla bakan sürücüyü gördü Alex. İşte bak şu araba, sesini duyurabilmek için bağırmak zorunda kalmıştı. İngiliz ajan başıyla onayladı.
33. ayrımın sonu. Sayfa 354.